Ayrım 29.
Birincisi, Amal'ın dualarımın karşılığı olduğu konusunda hiç kuşkum yoktu. Adak adamış, İmam Mehdi'den dilek dilemiş, Meşed'de hacca gitmiştim. Amal hem kendine, hem bana, hem de dünyaya karşı bir şey kanıtlamak istiyordu. 18 ay süreyle bu kötü insanların arasında yaşamaya zorlanmıştım. Dükkan sahibi Hamit olmuştu bana ilk yardımı yapan. Bayan Alevi, Şemsey, Zühre, Fereşte ve birkaç kişi daha bana insanları milliyetlere göre sınıflandırmamam gerektiğini öğretmişlerdi. Ameh Bozorg bile sonunda kendince de olsa iyi niyetini ortaya koymuştu. Şimdi de sıra Amal'daydı. Onun gerekçesi hem çok basit hem de çok karmaşıktı. İran rejiminin kurbanı iki suçsuz insana yardım etmek istiyordu. Karşılığında da hiçbir şey talep etmiyordu. Başarıya ulaşmak onun için en büyük ödül olacaktı. Peki başarılı olabilecek miydi? Gazeteden okuduğum Avusturyalı çiftin başına gelenlerle ilgili haberi ve elçilikten Bay Winkoop'un söylediklerini hiç unutamıyordum. Elçilikte kaçakçılardan söz ettiğimde Bay Winkoop bana, paranızı alırlar, sizi sınıra kadar götürürler, orada ırzınıza geçtikten sonra ihbar ederler demişti. Ama artık bunların üzerinde durmak yersizdi. İki seçeneğim vardı. Ya cuma günü rahat rahat Amerika'ya kalkan uçağa binecek ve bir daha kızımı hiç göremeyecek, ya da yarın kızımı elinden tuttuğum gibi akla gelebilecek en tehlikeli yolu seçecektim. Başka da bir seçenek yoktu gerçekten. Ve İran'la Pakistan'ı ayıran dağlarda ölecek ya da Mehtab'ı sağ salim Amerika'ya götürecektim. Turuncu taksiden inerken soğuk rüzgar içimi ürpertti. Çamurla kaplı kaldırımlarda yürüyerek eve dönerken oldukça dalgındım. Az sonra Mehtap okuldan dönecekti. Daha sonra da Moody hastaneden eve gelecekti. Akşamüstü Şemsey, Zühre ve Hakim çifti iyi yolculuklar dilemek üzere bize geleceklerdi. Onların bildiği kadarıyla ölmek üzere olan babamı görmek üzere cuma günü yola çıkacak ve cenazeden bir süre sonra da geri dönecektim. Kafamın içindeki umutları ve korkuları saklayabilmek için kendimi hazırlamam gerekliydi. Eve yaklaşırken başımı kaldırmamla kapının ağzında beni bekleyen Moody ile Mamal'ı görmem bir oldu. Moody öyle öfkeliydi ki şimdi yoğun bir kar yağışına dönüşmüş olan soğuktan habersiz görünüyordu. "Neredeydin sen?" diye bağırdı. "Alışverişe çıkmıştım." "Yalancı, nerede paketlerin?" "Anneme armağan almak istedim, bulamadım." "Yalancı!" diye yineledi. "Kim bilir ne dolaplar çeviriyorsun, gir eve. Cuma günü havaalanına gidene kadar evden dışarı adımını atmayacaksın." Mamal yürüyüşe çıktı. Moody komutlarını tekrarlayarak beni içeri itti. Evden çıkmayacaktım. Telefonu kullanmayacaktım. Havaalanına gidene kadar önümüzdeki 3 gün beni eve hapsedecekti. İşten izin almıştı. Yarın da izin alıp beni gözünden hiç ayırmayacaktı. Telefonu içeri bakım odasına kilitledi. Öğleden sonra mı ön bahçede Moody'nin penceresinin altında Mehtap ile kardan adam yaparak geçirdim. Kardan adamın boynuna Mehtap'ın en sevdiği renkte mor bir eşarp taktık. Bir kez daha köşeye sıkıştırılmış, tuzağa düşürülmüştüm. Yarın Amal'ın adamları bizi boşuna bekleyeceklerdi. Ona telefon edemiyor, tasarının suya düştüğünü bildiremiyordum. Akşam misafirler için hazırlık yaparken bir yandan soğuktan, bir yandan da korkudan tir tir titriyordum. Ne yapıp yapıp Amal ile bağlantı kurmalıydım. Mehtap ile beni bu evden kurtarmanın bir yolunu bulması gerekiyordu. Hala titriyordum. Birden evin soğumuş olduğunu fark ettim. Aklıma bir fikir geldi. Kaloriferler çalışmıyor diye söylendim Moody'ye. Bozuldu mu yoksa yakıt mı bitti diye sordu. Malikeye gideyim de birlikte araştıralım dedim. Sözlerimden kuşkulanmayacağını umarak. Olur. Acele etmemeye çalışarak dar attım kendimi üst kattaki malikenin evine. Telefonunu kullanabilir miyim diye sordum Farsça. Evet anlamında başını salladı. İngilizce konuşacağım için hiçbir şey anlamayacağını biliyordum. Numarayı çevirir çevirmez Amal'ı buldum. İş yattı dedim, gidemeyeceğim. Evden dışarı çıkmam yasak. Bugün eve geldiğimde onu karşımda buldum. Benden kuşkulandı. Amal derin derin içini çektikten sonra iş zaten yatmıştı dedi. Zahidan'dakilerle az önce konuştum. 100 yılın en korkunç kar yağışı olmuş. Dağları aşmak olanaksızmış. Peki ne yapacağız? Uçağa sakın binmeyin. Sizi zorla bindirecek hali yok ya. Gitme dedi Şemsey de akşamüstü mutfakta yanıma gelerek. Binme o uçağa, olup bitenlerin farkındayım. Sen gider gitmez Mehtap'ı ablasına götürecek ve bir kez daha ailesiyle arası düzelecek. Gitme sakın. Gitmek istemiyorum dedim. Mehtapsız gitmek istemiyorum. Ama Mudi'nin ipini boynumda hissediyordum. Beni köşeye sıkıştırmıştı. Elimden Mehtap'ı almakla tehdit ederek beni zorla uçağa bindirebilirdi. Bunun düşüncesi bile korkunçtu. Ne kızımın elimden alınmasına ne de onu geride bırakıp Amerika'ya gitmeye tahammül edebilirdim. Her iki durumda da onu kaybediyor olacaktım. O akşam ağzıma atmaya çalıştığım birkaç lokma yemeğin tadını alamadım. Konuşulanları da izlemiyordum. Hakim Hanım'ın sorduğu soruyu da anlayamadım. Nasıl diye sordum. Ertesi gün birlikte Tavuni denen yere gitmemizi istiyordu. Hakim Ağa'nın mescidine üye olanların ortaklaşa işlettikleri bir dükkandı bu. Yeni bir parti mercimek gelmişti ellerine. Genelde çok zor bulunurdu mercimek İran'da. Mal bitmeden gidip almalıyız dedi Farsça. Şemsey'de birlikte gelmek istediğini söyledi. Olur dedim dalgınlıkla ama aklım başka yerdeydi. Aynı akşam Şemsey ile Zühre gittikten ve Mehtap yattıktan sonra Mudi hastalarına bakmak için muayene odasına geçti. Hakim çiftiyle birlikte oturma odasında çay içiyorduk ki birden beklenmeyen ve istenmeyen bir konuk girdi içeri. Mam aldı bu. Hakimleri selamladıktan sonra benden çay istedi. Sonra da yüzünde yapay bir gülümsemeyle cebinden bir uçak bileti çıkararak bana doğru salladı. 18 aydır içimde biriken öfke birden patlama noktasına ulaştı. Ver o bileti bana diye bağırdım. Parçalayıp atacağım onu. Hakim Ağa hemen arabuluculuk görevini üstlendi. Bu anlayışlı, nazik din adamı sakin bir tavırla bana sorular sordu. İngilizceyi hiç bilmiyordu. Mama soruları çevirebilirdi. Ama bunu yapmak istemedi. Farsçayı çok az ve çok zor konuşuyordum ama Hakim Ağa'yı bir dost kabul ederek denemeye karar verdim. Burada neler çektiğimi hiç bilmiyorsunuz dedim ağlayarak. Beni eve kapattı. Amerika'ya dönmek istedim ama beni burada zorla tuttu. Hakim çifti şaşkına dönmüştü. Hakim Ağa başka sorular da sordu. Yanıtları duydukça yüzünü acı kaplıyordu. Geçen 1,5 yılın korkunç ayrıntıları birer birer gün ışığına çıktı. Hakim Ağa'nın aklı karışmıştı. Peki neden şimdi aileni göreceğin için mutlu değilsin? Oraya dönüp ailemle birlikte olmayı istiyorum elbet dedim. Ama Mudi her şeyimizi satana kadar orada kalmamı, sonra da paralarla birlikte geri dönmemi istiyor. Babam ölüm döşeğinde. Amerika'ya iş için gitmek istemiyorum. Hastalarıyla işi biten Mudi aramıza döndü ve Hakim Ağa'nın onu kötü kötü süzen bakışlarıyla karşılaştı. Soruları soğukkanlılıkla yanıtladı. Yolculuk hakkındaki düşüncelerimi duyunca şaşırmış taklidi yaptı. Peki Betty gitmek istemiyorsa ne olacak? İlle de gitmek zorunda mı? Diye sordu Hakim Ağa. Yok öyle bir şey dedi Mudi. Ben yalnızca onun gidip ailesini görmesini istemiştim. Sonra bana doğru döndü ve gitmek istemiyor musun diye sordu. İstemiyorum dedim. Peki tamam da bütün bu gürültüye ne gerek vardı? Her şey senin ölmek üzere olan babanı görmen için hazırlanmıştı. Gitmek istemiyorsan gitmezsin. İçtenlikle bana karşı sevgi ve saygıyla söylenmiş sözlerdi bunlar. Hakim Ağa'nın gönlünü hoş etmek isteği belliydi. Daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi hakim çiftiyle söyleşiye daldı. Hakimler kalkmak isteyince onları kapıya kadar uğurlayarak geldikleri ve gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Tavuni'ye gitmek için sabah saat 10'da gelip sizi alırım dedim Hakim Hanım'a. Alışveriş sırasında Amalı'yı da arayabileceğimi umuyordum. Mudi hakimlerin ardından yavaşça kapıyı kapattı. İyice uzaklaşmalarını bekledi ve sonra gözünden öfke saçarak bana dönmesiyle yüzüme sert tokatını indirmesi bir oldu. Öylesine sersemlemiştim ki boylu boyunca yere düştüm. Yapacağını yaptın işte diye bağırdı. Her şeyi berbat ettin. O uçağa bineceksin. Eğer binmezsen Mehtap'ı senden uzaklaştırırım ve seni de ömür boyu bir odaya kapatırım. Bunu yapabilirdi ve yapardı da. O gece gözüme uyku girmedi. Acıyla bir sağa bir sola döndüm. Mehtap'ı İran'a getirmeye razı olduğum için kendi kendimi yiyordum. Tatsızlıklar 4 yıl önce başlamıştı. Tam olarak 7 Nisan 1982 akşamı Alpena Hastanesi'nden eve döndüğünde canı sıkkın, düşünceli görünüyordu Mudi. Önceleri pek üstünde duramadım. Çünkü John'un 12. doğum günü için vereceğimiz özel davetin hazırlıklarıyla ilgileniyordum. Son iki yıldır çok mutluyduk. Moody 1980'de Corpus Christi'den ayrılıp Michigan'a gelirken İran'daki siyasal gelişmeleri bundan böyle özel yaşamına karıştırmamaya karar vermişti. Yabancı olduğum belli dedi ama İranlı olduğumu kimsenin bilmesini istemiyorum. Ayetullah Humeyni'nin iç karartıcı resmini çatı arasına attı. İş yerinde bir daha devrimden hiç söz etmeyeceğine yemin etti. Zaten Corpus Christi'deyken yurduna duyduğu özlem başına bela açmaktan başka bir işe de yaramamıştı. Alpena'daki işine çabucak alıştı ve yeniden bir Amerikalı gibi yaşamaya başladı. Benim de keyfim yerine gelmişti. Özellikle de Thunder Bay Nehri kenarında bir ev bulduğumuz zaman. Dıştan bakılınca gösterişsiz ve küçük gibi görünen bu eve ilk bakışta vurulmuştum. Ev bütünüyle nehre bakıyordu. Arka cephedeki geniş pencerelerin görüntüsü ise soluk kesici nitelikteydi. Merdivenlerle inilen alt katın konumu güzel, odaları aydınlıktı. Önü nehre kadar uzanan büyük bir düzlüğe açılıyordu. Nehrin kenarında üstünde balık tutulabilecek ve de rahatlıkla bir sandalın bağlanabileceği tahtadan yapılmış bir iskele vardı. Evin içi de oldukça büyüktü. Geniş yatak odaları, iki banyosu, büyük bir mutfağı, iki şöminesi ve rahat bir oturma odası vardı. Nehir görüntüsü insana huzur veriyordu. Moody de evi çok beğenince hemen satın aldık. Alpena, Bannister'dan 3 saat uzaklıktaydı. Dolayısıyla annemle babamı sık sık görebilecektim. Balık tutmak babamla ortak tutkumuzdu. Annemle birlikte de saatlerce oturuyor, konuşuyor, yemek pişiriyorduk. Yaşlılığın eşiğinde bulunan aileme zaman ayırabildiğim için çok sevinçliydim. Annem sedef hastalığına yakalanmıştı. Zamanını torunlarıyla geçirmek onu çok mutlu ediyordu. Hele evin içinde düşe kalka dolanan Mehtap, annemle babama apayrı bir keyif kaynağı oluyordu. Babam onu Toby diye çağırıyordu. Alpena'daki iş çevresi bizi çabucak kabullenmişti. Davetlere katılıyor, kendimiz de davetler düzenliyorduk. Kocam işinde, ben de ev kadını olarak evimde mutluyduk. Ta ki o akşam Moody işten canı sıkkın ve düşünceli bir yüzle eve dönene kadar. Bir hastasını kaybetmişti. Basit bir ameliyat için masaya yatan 3 yaşındaki bir çocuk ölmüştü. Hakkında bir soruşturma açılmış, işine ara verilmişti. Ertesi sabahta kız kardeşim Caroline telefon etti. Uykusuzdum. Gözlerim ağlamaktan şişmişti. Telefonu açtım. Caroline'in sesi çok uzaklardan gelir gibiydi. Babam kansere yakalandı. Moody ile birlikte hemen ilk tanışmamızı borçlu olduğumuz Carson City Hastanesi'ne gittik. Bekleme odasında bir aşağı bir yukarı sinirle dolanırken doktorlar babamı ameliyat ediyorlardı. Haberler kötüydü. Kolostomi yapılmış, yani bağırsakların çıkış yolunu karından dışarı verme yöntemi. Ancak kanserli bölüm temizlenememişti. Hastalık fazlasıyla yayılmıştı. Kemoterapist ile görüştük. Bize babamın yaşamını bir süre uzatabileceğini ama bu sürenin ne olacağını bilemediğini söyledi. Eninde sonunda onu kaybedeceğimiz kesindi. Kendi kendime elimden geldiğince onun yanında kalmaya çalışacağıma, elini tutarak çok geç olmadan ona söylenmesi gereken her şeyi söyleyeceğime yemin ettim. Her şey altüst olmuştu. Birkaç ay öncesine kadar hayatta hiç olmadığımız kadar mutluyduk. Oysa şimdi Moody'nin iş hayatı tehlikeye girmişti. Babamsa ölmek üzereydi. Gelecek karanlık görünüyordu. Gerginlik ikimizi de ayrı ayrı etkilemiş, ilişkimize de yansımıştı. Onu izleyen birkaç hafta boyunca Alpena ile Carson City arasında mekik dokuduk. Moody babamın ameliyatın verdiği boşluk duygusundan kurtulmasında yardımcı oldu. Ağrılarını dindiriyordu. Bir doktor olarak önerilerde bulunuyor ve anlayamadığı tıbbi terimleri basit bir dille açıklıyordu ona. Durumu yolculuğa çıkabilecek kadar düzelince Moody babamı Alpena'ya davet etti. Saatlerce onunla konuşur, hastalık gerçeğini kabullenmesine yardımcı olmaya çalışıyor, kolostomi ile yaşamanın yollarını öğretiyordu. Babam o aralar Moody'nin tek hastasıydı. Onun yanındayken Moody kendini yeniden doktor hissediyordu. Ancak günler boyu evde hiçbir iş yapmadan yalnız başına oturmaya başlayınca gitgide içine kapandı. Haftalar sonra da üstüne bir üşengeçlik çökmeye başladı. Siyasal nedenlerle suçlanıyorum diyordu hastanedeki soruşturma uzadıkça. Moody meslekten uzak kalmamak için tıbbi seminerlere katılıyor, ancak öğrendiklerini hastalarında deneyemediği için doyumsuzluktan bunalıyordu. Para konusu ikimizi de kaygılandırıyordu. İşe dönünce Moody'nin keyfinin geri geleceğini umuyordum. Hiçbir hastane soruşturma süresince ona anestezist olarak iş vermezdi ama osteopat lisansı hala geçerliydi. Onun bu dalda daha başarılı olabileceğine inanıyordum. Detroit'e bir gitsen diye önerdim. 14. caddedeki kliniğe geri dönersin. Onların her zaman yardıma gereksinimleri oluyor. Bir süre için orada kaçak olarak çalışmıştı. Bazı dostları hala oradaydı. Olmaz dedi, burada kalıp uğraşacağım. Zaman geçtikçe kabuğuna daha çok çekildi. Olur olmaz nedenlerle hırsını benden ve çocuklardan çıkarıyordu. Mesleğiyle ilgili seminerlere de katılmaz oldu. Diğer doktorlarla görüşmek istemediğini söylüyordu. Bütün gününü bir iskemle üzerinde, pencereden nehri seyrederek, hiç konuşmadan geçiriyordu. Bakmaktan yorulunca da yatıp uyuyordu. Zaman zaman radyoyu açıyor ya da eline bir kitap alıyordu ama dikkatini yoğunlaştıramıyordu. Evden hiç çıkmıyor, kimseyi görmek de istemiyordu. Bir doktor olarak depresyon halinin klasik belirtilerini bulguluyordu kendisinde. Bir doktor karısı olarak ben de bunun farkındaydım. Ama kimseyi dinlemeye niyetli görünmüyordu. Gelen bütün yardım önerilerini de geri çeviriyordu. Bir süre elimden geldiğince onu rahatlatmaya ve kendi başına bırakmaya çalıştım. Bir eş olarak bunu yapmayı zorunlu görüyordum. Ama bu durum beni de etkilemeye başlamıştı. Haftanın birkaç günü çocukları da yanıma alıp babamı görmeye gidiyordum. Moody evde yalnız kalıyordu. Haftalar ayları kovaladı. Zamanımın çoğunu Bannister'da babamla birlikte, çok azını da evde geçiriyordum. Moody'nin varlığı gitgide dayanılmaz bir hal alıyordu. Hiçbir gelirimiz yoktu. Biriktirdiklerimizle geçiniyorduk. Uzun süre kendimi tutmaya çalıştım ama sonunda dayanamayıp patladım. "Detroit'e git ve kendine bir iş bul," diye bağırdım. Moody delip geçen bakışlarıyla baktı. Sesimi yükseltmemden nefret ederdi ama hiç aldırmadım. Duraksadı. Karısının isteğinin altından nasıl kalkacağını bilemiyordu. "Hayır," dedi yalnızca ve yerinden kalkıp odadan dışarı çıktı. Benim bu ani çıkışım depresyonunu artırmıştı. Başına gelenleri tek bir sonuca bağlıyordu. İranlı olduğum için beni işimden uzaklaştırdılar. İranlı olmasaydım bunu yapamazlardı. Hastaneden bazı doktorlar Moody'den yanaydılar. Arada bir uğrayıp hatırını soruyor, beni de Moody'nin geçirmekte olduğu ruhsal bunalım konusunda uyarıyorlardı. İçlerinden birisi duygusal sorunları olan hastalarla uğraştığından düzenli aralarla eve gelip Moody ile konuşmak istediğini söyledi. "Hayır," dedi Moody, "bu konuda konuşmak istemiyorum." Gidip bir doktora görünmesi için yalvardım. "Onların bildiğinden fazlasını biliyorum ben," dedi. "Bana yardım edemezler." Ne arkadaşlarımız ne de dostlarımız Moody'nin kişiliğindeki değişimin farkındaydılar. Davetlere bir son verdik. Maddi sıkıntıda olduğumuz bilindiğinden bu durum olağan karşılandı. Herkesin kendi derdi kendine yetiyordu. Moody'nin ne durumda olduğunu bilmeleri için ya benim ya da kendisinin onlara bundan söz etmemiz gerekirdi. O bunu yapamazdı. Ben ise yapmazdım. Bir avukatın yanında yarım günlük bir iş buldum kendime. Bu duruma Moody çok bozuldu. Ona göre kadının görevi evde oturup kocasıyla ilgilenmekti. Her gün bir önceki günden beter buluyordum onu. Bencilliği nedeniyle mesleğine zarar vermekle kalmamış, şimdi de erkeklik gururu ortaya çıkmıştı. Sırt üstü yatıp bana üstünlük taslamak istiyor, her gün öğle vakti eve gelip yemeğini hazırlamamı bekliyordu. Biraz onu yatıştırmak için, biraz da son aylarda olup bitenlerden şaşkına dönmüş olduğumdan bu gülünç isteğine boyun eğdim. Evliliğimizde taraflara düşen yükümlülükler konusu da belirginliğini yitirmişti. Yüzeysel bakıldığında ondan güçlü olduğum hissini uyandırıyordum. Diyelim ki öyleydim. Peki ne demeye her gün öğle yemeğini hazırlamak için eve kadar koşturuyordum? Bunun yanısını ben de bilmiyordum. Öğle vakti eve vardığımda onu genellikle sabahlığıyla oturur buluyordum. Sabahtan o saate kadar çocuklarla biraz ilgilenmek dışında hiçbir işe elini sürmüyordu. Ona yemeğini verdikten sonra koşarak işe dönüyordum. Akşam eve döndüğümde kirli tabakları olduğu gibi masanın üzerinde buluyordum. Kocam da bu arada divana uzanmış geviş getiriyor olurdu. Benim çalışmama bu denli bozuluyorsa neden kendisi hiçbir iş yapmıyor diye düşünüyordum. Bu garip durum bir yıldan fazla sürdü. Bu arada iş yaşantım yoğunlaştıkça kişisel yaşantıma boş veriyordum. Yarım günlüğüne diye başladığım iş zamanla bütün günümü almaya başladı. Aylığım geçimimizi sağlamak için yeterli değildi. Eldeki avuçtaki de erimeye başlayınca bir kez daha Moody'ye kafa tutup o güzelim evimizi satılığa çıkardım. Bahçeye sahibinden satılık ev levhası yerleştirip beklemeye başladım. Şansımız yardım edecek olursa aracı payından kurtulabilirdik. Moody haftalar boyunca insanların evi gezdiğini ama hiçbirinin fiyat önerisi yapmadığını anlattı. Sonunda kuşkulanmaya başladım. Ya Moody yeri kötüleyerek insanları vazgeçirmek istiyor ya da garip tavırlarıyla gelenleri tedirgin ediyordu. Sonunda bir akşam o gün gelen bir çiftin evi çok beğendiğini, ertesi günde bir kez daha göz atmak için yeniden uğrayacaklarını söyledi. O gün evde bulunup alıcıları karşılayacaktım. Kararlaştırılmış olan saatte işten çıkıp eve koştuğumda içerisini darmadağınık buldum. Moody'yi bir şeyler aldırma bahanesiyle evden yollayarak ortalığı toparladım ve gelenleri evi kendim gösterdim. "Çok beğendik," dedi adam. "Ne zaman teslim etmeyi düşünüyorsunuz?" "Siz ne zaman yerleşmeyi düşünüyorsunuz?" "2 hafta sonra." Bu hiç de hoş değildi ama ipoteği üstlenmeyi ve aradaki farkı da nakit ödemeyi önerdiler. Masraflar düşüldükten sonra elimize 20 bin dolardan fazla para geçecekti ve bu paraya da gerçekten gereksinim duyuyorduk. "Tamam," dedim. Moody eve dönüp anlaşma koşullarını öğrenince öfkeden morardı. "2 haftada nereye gidebiliriz?" diye bağırdı. "Paraya ihtiyacımız var," diye kestirip attım. "Bu para bize gerekli." Uzun uzun tartıştık. Satış konusuyla başladık. Hemen ardından da uzun süredir içimize attıklarımızı kustuk karşılıklı olarak. Eşit koşullarla yapılan bir savaşım değildi bu. Çünkü Moody'nin karşı koyacak gücü kalmamıştı. Ailenin reisi olduğunu ileri sürmesi de zayıf bir dayanak noktasıydı. Her ikimiz de çok iyi biliyorduk ki tahtını kendisi terk etmişti. "Bizi bu duruma getiren sensin," diye söylendim. "Varımız yoğumuz bitene kadar bekleyemeyiz. Evi satacağız, o kadar." Ve ona zorla satış sözleşmesini imzalattım. O 2 hafta boyunca 2 ayağım bir pabuca girdi. Çekmeceleri, rafları boşaltıyor. Nereye gideceğimizi bile bilmeden Alpena'daki yaşantımızdan elimizde kalanları paketleyip duruyordum. Moody yardım etmek için kılını bile kıpırdatmıyordu. "Hiç olmazsa kitaplarını toparla," dedim. Mesleğiyle ilgili zengin kitaplığında raflar dolusu İslami propaganda kitapları da vardı. Baktım ki aldırış bile etmiyor. Bir sabah eline bir tomar koli tutuşturarak "Kitaplarını bugün toplayacaksın," diye bağırdım. Koşuşturmayla geçen günün sonunda eve geç saatte döndüğümde üstünde sabahlık pis ve tıraşsız tembel tembel oturuyor buldum onu. Kitapları hala raflarında duruyordu. Bir kez daha patlayıverdim. "Bu gece eşyalarını toplayacaksın. Yarın da arabaya atlayıp Detroit'e gideceksin. Sakın bir iş bulmadan geri dönme. Artık dayanamayacağım. Bu böyle devam edemez," diye bağırdım. "İş bulamam ki," diye humurdandı. "Denemedin bile. Hastanedeki soruşturma sonuçlanmadan kimse bana iş vermez. Anestezi uzmanı olarak çalışman şart değil. Pratisyen hekim olarak iş bulabilirsin." Yenilgiye uğramıştı. Yine de küçük bahanelerle sığınmayı denedi. "Yıllardır pratisyen olarak çalışmadım," dedi zayıf bir sesle. "Hem pratisyen olmak istemiyorum." O anda Rıza geldi aklıma. O da bir şirkette yöneticilik dışında hiçbir işe razı olamayacağını söylemişti. "Benim de yapmak istemediğim halde yapmak zorunda olduğum bir sürü iş var," dedim giderek artan bir öfkeyle. "Yaşantımı her bakımdan alt üst ettin.